Ayrım 14.
Tüm Alman askerleri 2 yıllık bir süre için savaş esirleri kampına alınmıştı. Burasını en güvenli yer olarak gören Rochman kendini ele verdi. Ağustos 1945'ten Ağustos 1947'ye kadar tam 2 yıl SS'in en belalı adamlarının aranması devam ettiği sürece Rochman kampta huzur içinde yaşadı. Çünkü kendini ele verirken başka bir at orduya katılıp Kuzey Afrika'da ölmüş olan eski bir arkadaşının adını kullanmıştı. On binlerce Alman askerinin hiçbirinin kimlik kartı olmadığı için adamın verdiği ad müttefikler tarafından doğru olarak kabul ediliyordu. Ordu onbaşılarının kimliklerini incelemeye ne zamanları vardı ne de yetenekleri. 1947 yazında serbest bırakılan Rochman artık kampı dışında da güven içinde olabileceğine hükmetti. Ama yanılmıştı. Riga kampından kurtulmuş olan bir Viyanalı Rochman'dan intikam almaya yemin etmişti. Bu adam Rochman'ı evine 1939'da ayrıldığı ailesine ve 1943 yılında izne çıktığı sırada evlendiği karısı Hella Rochman'a döneceği günü bekleyerek Graz sokaklarında aranıp duruyordu. Bir ailesinin evine gidiyor, bir karısının evine gidiyor, SS'in dönmesini bekliyordu. Rochman serbest bırakıldıktan sonra Graz dışındaki tarlalarda işçi olarak çalıştı. Hemen şehre dönmedi. 20 Aralık 1947'de Nail'i ailesinin yanında geçirmeye karar verdi. Yaşlı adam bekliyordu. Bir elektrik direğinin ardına gizlendi. Açık sarı saçlı ve buz gibi mavi gözlü, uzun boylu, zayıf adamın karısının evine yaklaştığını, birkaç kez çevresine baktığını, sonra zili çalıp içeri girdiğini gördü. Bir saat geçmeden önlerinde Riga kampının eski tutuklusu olduğu halde ordu güvenlik kuvvetlerinden güçlü kuvvetli iki İngiliz çavuşu kararsız ve kuşkulu bir halde eve sokulup kapıyı çaldılar. Esaslı bir aramadan sonra Rochman bir karyolanın altında bulundu. Eğer pişkinlik gösterip bir yanlışlık olduğunda direnseydi yaşlı adamın yanıldığı konusunda çavuşları kandırabilirdi. Ama yatak altına saklanmak düpedüz kendini ele vermekti. Rochman sorgusu yapılmak üzere ordu güvenlik kuvvetlerinden binbaşı Hardy'ye götürüldü. Binbaşı onu hemen bir hücreye kapatıp tutuklunun kimliği hakkında gerekli belgeleri elde etmek üzere Berlin'e Amerika'nın SS arşivlerine başvurdu. 48 saat geçmeden belgeler geldi. Her şey tamamdı artık. Riga dosyasının hazırlanması için Potsdam'dan Rusların da yardımı istendiği sırada Amerikalılar Riga çevresindeki kamplarda faaliyet göstermiş olan SS'lerin davalarının görülmekte olduğu Dachau'da tanıklık etmesi için kısa bir süre Rochman'ın Münih'e gönderilmesini istediler. İngilizler bu isteği kabul etti. 8 Ocak 1948 günü sabah saat 8'de yanında Kraliyet Askeri Polisinden bir, güvenlik kuvvetlerinden de bir olmak üzere iki çavuşla Salzburg ve Münih'e yollanmak üzere Graz'dan trene bindirildi. Lord Russell sustu. Ocağa giderek piposunu boşalttı. "Sonra ne oldu?" diye sordu Müller. "Lord Russell kaçtı," dedi. "Anlamadım. Kaçtı." Tutukluyken kendisine verilen yiyeceklerin ishal yaptığını ileri sürerek giden trenin hela penceresinden atlayıp kaçtı. İki muhafız kapıyı kırıp içeri girdikleri zaman Rochman çok gerilerde kalmıştı. Onu bir daha bulamadılar. Elbette araştırma yapıldı. Ama o eski nazilerin kaçmalarına yardım etmek üzere meydana getirilmiş kuruluşlardan birisiyle ilişki kurmak üzere kar yığınları arasında kaybolup gitmişti. 16 ay sonra Mayıs 1949'da sizin yeni cumhuriyetiniz kuruldu. Biz de elimizdeki tüm dosyaları Bonn'a devrettik. Müller yazısını bitirerek not defterini indirdi. Bundan sonra nereye başvurmam gerekir sizce? Lord Russell yanaklarını şişirerek bir soluk koyuverdi. Kendi vatandaşlarına herhalde. Doğumundan 8 Ocak 1948'e kadar Rochman'ın biyografisi elinde. Geri kalanını Alman yetkililerine ait. Müller alacağı karşılığın ne olacağından korka korka hangi yetkililer diye sordu. Bütün bunlar Riga olduğuna göre Hamburg Başsavcılığı Bürosu yanılmıyorsa. Oraya başvurdum. Pek yardımcı olmadılar mı? Hiç olmadılar. Lord Russell gülümsedi. Şaşırmadım, şaşırmadım. Ludwigsburg'u denedin mi? Evet, çok yakınlık gösterdiler ama onlar da pek yardımcı olamadılar. Yasalara karşıymış. Araştırmanın resmi yönü bunaltır adamı. Bir kişi daha var. Hiç Simon Wiesenthal adında birinden söz edildiğini duydun mu? Wiesenthal mı? Evet galiba hiç yabancı gelmiyor bana bu ad ama nereden bilmiyorum. Viyana'da yaşar, Yahudidir. Polonya'nın Galicia yerlisidir. 4 yıl 12 toplama kampı dolaşmıştır. Ömrünün sonuna kadar da kendisini aranan Nazı canilerini izlemeye adamıştır. Elinden geldiği kadar onlar hakkında bilgi toplamaya çalışır. Ama sağlam bilgiler. Sonra her zaman değil ama genellikle başka bir kimlik altında yaşayan birini bulduğuna emin olunca polise haber verir. Eğer polis harekete geçmezse bir basın toplantısı düzenler ve durumu açıklar. Hem Almanya hem de Avusturya'da çalışan görevliler yüzünden pek ünlü değildir öyle. Onların bilinen Nazi katillerini ortaya çıkarmak için gereken gayreti göstermediklerine inanmakta, gizlenenleri kendi başına avlamayı tercih etmektedir. Eski SS'ler bu direnme yüzünden ondan nefret etmektedirler. Birkaç kez de ortadan kaldırmaya kalkmadılar değil. Devlet memurları onun kendilerini rahat bırakmasını dilemektedirler. Birçok başka insan da onun çok büyük bir kimse olduğunu düşünmekte ve ellerinden geldiğince ona yardım etmektedirler. Evet, şimdi hatırladım bu adı. Adolf Eichmann'ın bulan adam değil mi o? Lord Russell olumlu anlamda başını salladı. Eichmann'ın Ricardo Clement takma adıyla Buenos Aires'te yaşadığını ortaya çıkardı. Bundan ötesiyle İsrailliler ilgilendi. Wiesenthal daha yüzlerce Nazi canisini ortaya çıkardı. Eğer Edward Rochman hakkında daha başka bilgiler varsa yalnız Wiesenthal'dedir bunlar. Miller sordu, siz onu tanır mısınız? Lord Russell yine olumlu anlamda başını salladı. Sana bir mektup vereyim. Bilmiyorum kimse başvurur ona bilgi edinmek için. Bir tavsiye mektubu yararlı olur. Yazı masasının başına geçip başlıklı bir kağıda hızlı hızlı bir şeyler yazdı. Kağıdı bir zarfa koyup kapattı. Miller'ı geçirirken talihin açık olsun dedi. Doğrusu böyle bir dileğe ihtiyacın var. Miller ertesi sabah bir BA uçağıyla Köln'e döndü. Arabasına binerek Stuttgart, Münih, Salzburg ve Linz üzerinden 2 gün sürecek olan bir yolculuğa çıktı. Miller geceyi Münih'te geçirdi. Sürekli yağan karla baş edebilmek için kar temizleme araçları ve kum kamyonlarıyla sık sık tek şeride inen karla kaplı yolda arabayı hızlı sürmemişti. Ertesi sabah yola erken çıktı. Münih'in güneyindeki Bettholz'da uzun süre oyalanmak zorunda kalmasaydı öğle üzeri Viyana'da olacaktı. Ekspres yolun sık çam ormanları arasından uzandığı güzergahı boyunca dizilmiş yavaş işaretleri hızı yarı yarıya azaltmıştı. Tepesindeki mavi uyarma ışığı dönen bir polis arabası yolun kenarına park etmiş, beyaz paltolu 2 trafik polisi de yolun ortasına çıkıp trafiği kesmişti. Kuzeye giden soldaki yolda da durum aynıydı. Ekspres yolun sağında ve solunda bir kenar yol çam ormanlarına giriyordu. Her iki kenar yolun girişinde ellerinde pille çalışan ışıklı sopalarla kış giyimli birer asker ormanlarda gizli bir şeyi çağırmak için bekliyorlardı. Sabırsızlanan Miller daha fazla bekleyemeyerek polislerden birine seslenmek üzere yan camı indirdi. Ne var, yol neden kesildi? Trafik polisi ağır ağır Miller'ın yanına geldi, gülümseyerek kısaca ordu dedi. Manevra yapıyorlar. Tanklar var. Neredeyse gelecekler. 1 dakika sürmez. 15 dakika sonra bir tehlike bulunup bulunmadığını anlamak için havayı koklayan bir hortum gibi ilk tankın uzun top namlusu çam ağaçlarının arasından ortaya çıktı. Sonra zırhlı gövde belirerek ekspres yola yöneldi. Başçavuş Ulrich Frank mutlu bir adamdı. Daha 30 yaşındayken hayatının en büyük tutkusuna ermiş, tankının komutanı olmuştu. Bu tutkusunun doğuş tarihini çok iyi hatırlıyordu. 10 Ocak 1945'te henüz küçük bir çocukken onu Mannheim'de bir sinemaya götürmüşlerdi. Haberlerde Amerikalıları ve İngilizleri oyalamak için dalgalar halinde inen Hasso ve von Manteuffel'in King Tiger tanklarını göstermişlerdi. Ulrich korku içinde taretten bakan çelik miğferli ve toz gözlüklü tank komutanlarının yüzlerinden gözlerini ayıramamıştı. Bu görüntü 10 yaşındaki Ulrich Frank için bir dönüm noktası oldu. Sinemadan çıkarken bir gün kendi tankına komuta edeceğine dair yemin etti. Bu yeminini yerine getirmesi için 19 yıl geçti. Ama yemin de yerine geldi. Bettholz dolaylarındaki bu kış manevralarında başçavuş Ulrich Frank, Amerikan yapısı bir M48 Patton olan kendi tankına komuta etti. Patton'larla son manevrasıydı bu. Şimdi onları kampta birliğin yeniden donatılacağı pırıl pırıl yeni Fransız AMX-13'ler bekliyordu. Patton'dan daha hızlı ve daha ağır silahlarla donatılmış olan AMX bir hafta sonra onun olacaktı. Tarit'in yanındaki yeni Alman ordusunun siyah haçına ve bunun altına delikli kalıpla basılmış tank personelinin adlarına bakarak bir üzüntü duydu. Sadece 6 ay komuta etmiş olmakla birlikte bu onun her zaman için ilk tankı gözdesi olarak kalacaktı. Tanka Drachenfels yani canavar kayası adını vermişti. Drachenfels, Martin Luther'in İncil'i Almanca'ya çevirirken şeytanı gördüğü ve ona mürekkep okkasını fırlattığı Ren üstündeki bir kayanın adıydı. Yeni tankların tesliminden sonra Patton'ların hurdaya çıkarılacağını sanıyordu. Ekspres yolun uzak bir köşesinde son bir duraklamadan sonra Patton ve içindekiler sırtı göğüsleyerek ormanın içinde kayboldular. Miller 4 Ocak günü öğle sonuna doğru Viyana'yı tuttu. Otelde oda ayırtmadan arabayı doğru şehrin merkezine sürerek Rudolf Meydanı'nın nerede olduğunu sordu. 7 numarayı bulmakta zorluk çekmedi ve içinde oturanların listesine baktı. Üçüncü katın sırasında belgeleme merkezi yazılı bir kat vardı. Miller asansörle üçüncü kata çıkarak krem rengi tahta kapıyı vurdu. Sürgünün çekilmesinden önce birisinin gözetleme deliğinden baktığını fark etti. Kapı aralığında sarışın güzel bir kız göründü. Efendim, adım Miller, Peter Miller. Bay Wiesenthal ile görüşmek istiyorum. Kendisine bir tavsiye mektubu getirdim. Mektubu cebinden çıkararak kıza verdi. Kız tereddütle mektuba baktı, kısaca gülümsedi ve Miller'dan beklemesini rica etti. Birkaç dakika sonra sokak kapısının açıldığı koridorun sonunda kız yeniden göründü ve Miller'ı çağırdı. Böyle gelin lütfen. Miller içeri girip kapıyı kapattıktan sonra koridor boyunca kızı izledi. Bir köşeyi dönüp katın sonuna yöneldiler. Sağda açık bir kapı vardı. İçeri girdiği zaman onu karşılamak üzere bir adam ayağa kalktı. Buyurun dedi Simon Wiesenthal. Miller'ın tahmininden daha iri yarı 1.80'in üstünde bir adamdı. Sırtında yumuşak yünlü kumaştan kalın bir ceket vardı. Masanın üstündeki bir şeyi düzeltir gibi kamburumsu duruyordu. Elinde Lord Russell'ın mektubunu tutuyordu. Küçük oda adım atılamayacak kadar doluydu. Duvarlardan biri bir ucundan öteki ucuna ve tavandan döşemeye kadar kitap doluydu. Onun karşısındaki duvar SS'in eski kurbanlarına ait kuruluşlardan gönderilmiş ve ışıklandırılmış el yazıları ve tanıklık belgeleriyle süslenmişti. Arka duvarın dibinde üstü yine kitaplarla dolu uzun bir sedir vardı. Kapının solundaki küçük bir pencerede avluya bakıyordu. Masa pencerenin ötesindeydi. Miller masanın önündeki ziyaretçi sandalyesine oturdu. Viyana'nın Nazi avcısı da masanın ardındaki yerine oturarak Lord Russell'ın mektubunu bir daha okudu. Bir başlangıca gerek duymadan Lord Russell sizin eski bir SS katilini yakalamaya çalıştığınızı yazıyor dedi. Evet öyle. Adını söyler misiniz bana? Rochman. Yüzbaşı Edward Rochman. Simon Wiesenthal kaşlarını kaldırdı ve bir ıslık halinde nefesini saldı. Duydunuz mu bu adamı diye sordu Miller. Riga kasabını mı? Aranan en baştaki 50 adamından biridir o. Onunla neden ilgilendiğinizi sorabilir miyim? Miller kısaca anlatmaya başladı. Baştan başlamanız daha iyi olacak dedi Wiesenthal. Nedir bu anılar? Başta Ludwigsburg'daki adam olmak üzere Cadbury ve Lord Russell'dan sonra şimdi de dördüncü kez olarak Miller tüm hikayeyi başından sonuna kadar anlatmak zorunda kalıyordu. Rochman'ın hayat öyküsü hakkında bildiklerine yeni bölümler eklendiği için anlattığı hikaye her seferinde biraz daha uzuyordu. Yeniden başladı ve Lord Russell'ın yardımıyla elde ettiği bilgiyi de ekleyerek bitirdi. Sonunda, şimdi öğrenmek istediğim şey, Rochman'ın trenden atladıktan sonra nereye gittiği dedi. Simon Wiesenthal, kar tanelerinin 3 kat aşağıdaki avluya düştüğü yapılar arasındaki boşluğa bakıyordu. Anılar yanınızda mı diye sordu. Miller evrak çantasından anıları çıkarıp masanın üstüne bıraktı. Wiesenthal beyniyle yazıları gözden geçirdi. Çok ilginç dedi. Başını kaldırıp gülümsedi. Pekala anlattıklarınıza inanıyorum. Miller kaşlarını kaldırdı. Kuşkunuz mu vardı? Simon Wiesenthal keskin bakışlarıyla ona baktı. Her şeyden biraz kuşkulanmak lazım Bay Miller. Hele sizinki çok başka türlü. ben sizin Rochman'ı ortaya çıkarmak istemenizdeki nedeni hala anlamış değilim. Miller omuzlarını silkti. Ben gazeteciyim. Bu da ilginç bir konu. Ama korkarım ki basında bir tek alıcı bulamayacaksınız konunuza. Üstelik yaptığınız masrafa da yazık olacak. Konunun kişisel bir yönü bulunmadığından emin misiniz? Miller soruya parmak bastı. Bana bunu soran ikinci insansınız siz. Comet'in sahibi Hoffman da aynı kuşkuyu belirtti. Neden kişisel bir yönü bulunsun? Ben 29 yaşındayım. Benden önce olmuş tüm bunlar. Orası öyle. Wiesenthal saatine bakıp kalktı. Saat 17. Kış akşamları eve erken dönüyorum. Eşim yalnız. Anıları bir gece okumama izin verir misiniz? Elbette dedi Miller. İyi, öyleyse lütfen pazartesi sabahı gelin. Boşlukları doldurmak için Rochman konusunda ben de bildiklerimi anlatayım size. Miller pazartesi sabahı saat 10'da belgeleme merkezine geldiği zaman Wiesenthal bir yığın mektubu incelemekle meşguldü. Miller'a oturmasını işaret etti. Nazi avcısı içindeki mektubu çıkarmadan önce dikkatle zarfların kenarlarını keserken bir süre konuşmadılar. Sonra Wiesenthal pul toplarım da dedi. Zarflar bozulsun istemiyorum. Birkaç dakika daha işine devam etti. Dün gece evde anıları okudum. Harikulade bir vesika. Şaşırttı mı sizi dedi Miller. Şaşırtmak mı? Hayır, yazılanlar şaşırtmadı. Bunun gibi olaylar hepimizin başından geçti. Değişik şekillerde elbette. Ama böylesine noksansız. Eğer yaşasaydı Taber mükemmel bir tanık olurdu. En ince ayrıntılarına varıncaya kadar her şeye dikkat etmiş. Sonra da not almış sıcağı sıcağına. Alman ve Avusturya mahkemelerine sunulacak deliller bakımından çok önemlidir bu. Ne yazık ki ölmüş. Miller biraz düşündü, başını kaldırdı. Bay Wiesenthal, siz bütün bu olayların içinde yaşamış ilk Musevisiniz benim uzun boylu konuştuğum. Size bir şey soracağım. Taber'in anılarında söylediği bir şey beni çok şaşırttı. Toplu suç diye bir şey olmadığını söylüyor. Oysa 20 yıldır bize hepimizin suçlu olduğu söyleniyor. Haklı var mı böyle söylemekte? Nazi avcısı kesinlikle hayır dedi. Taber haklı. Eğer biz milyonlarca insanın kanına girdiysek nasıl söyleyebilirsiniz bunu? Çünkü siz kendiniz orada değildiniz. Siz kimseyi öldürmediniz. Taber'in dediği gibi bütün felaket asıl katillerin adalet huzuruna çıkarılmamış olmasında. Bu insanları öldürmüş olan asıl katiller kim öyleyse? Simon Wiesenthal ona dikkatle baktı. SS'in çeşitli dallarını bilir misiniz? Bu milyonların öldürülmesinde gerçekten sorumlu olan SS içindeki çeşitli dalları. Hayır, bilmiyorum. Ben size anlatayım öyleyse. Kurbanların öldürülmeden önceki işlemleriyle ilgilenen Reich Ekonomik Yönetim Ana Bürosu diye bir şey duydunuz mu? Evet, bazı şeyler okumuştum. Bunların görevleri bir bakıma işlemin orta bölümünü meydana getiriyordu. Tüm nüfusun içinden kurbanları seçmek, toplamak, göndermek ve ekonomik sömürme tamamlandıktan sonra da işlerini bitirmek. İş bitirme görevi bugüne kadar milyonları öldürmüş olan RGAB'nin yeni Reich Güvenlik Ana Bürosu'nun idi. Bu büroya güvenlik gibi oldukça yakışıksız bir ad vermek, kurbanların Reich için bir tehlike teşkil ettiği, dolayısıyla da bunlara karşı güvenlik tedbirleri alınması gerektiği düşüncesinden doğmuştu. RGAB'nin görevleri arasında komünistler, sosyal demokratlar, liberaller, protestan mezhebi üyeleri, Quaker'lar, gazeteciler, ileri geri konuşan rahipler, işgal altındaki memleketlerde direnişlerde bulunanlar, daha sonra da Hitler'in aleyhtarı bir cephe meydana getirmeye çalıştıkları kuşkusuyla ikisi de öldürülen Feldmarşal Erwin Rommel ve Amiral Walter Canaris gibi ordu mensuplarını da içine alan Reich düşmanlarını toplamak, sorguya çekmek ve toplama kamplarına atmak da vardı. RGAB her birine Amt denen 6 şubeye bölünmüştü. Amt 1 yönetim ve personel şubesiydi. Amt 2 malzeme ve maliye. Önce 1942 yılında Prag'da öldürülen Reinhard Heydrich, sonra da müttefikler tarafından ölüme mahkum edilen Ernst Kaltenbrunner tarafından yönetilmiş olan Amt 3, korkunç güvenlik servisi ve güvenlik polisiydi. Almanya içinde ve işgal altındaki memleketlerde kuşkulanılan kimseleri konuşturmak için yapılan işkenceleri bu güvenlik servisi ve güvenlik polisi düzenlerdi. Başında Heinrich Müller, hala kayıptır, olan Amt 4 Gestapo'ydı. Gestapo'nun Yahudilik kısmı olan B4 bölümünün başında Arjantin'den kaçırıldıktan sonra Kudüs'te İsrailler tarafından idama mahkum edilen Adolf Eichmann vardı. Amt 5 cinayet polisi ve Amt 6 da yabancı istihbarat servisi şubeleriydi. Amt 3'ün birbirini izleyen iki başı Heydrich ve Kaltenbrunner aynı zamanda tüm VGAB'nin de başkanları. Amt 1'in başı da her iki adamın en yetkili vekilleriydi. SS'in 3 yıldızlı generali olan bu adamın Bruno Streckenbach'ın bugün Hamburg'daki büyük bir mağazada yüksek maaşlı bir işi vardır. Ve Vogelweide 17B Hamburg 22 Batı Almanya adresinde oturur. Eğer suçun bir noktada toplanması düşünülürse çoğunluğu SS'in bu iki şubesinin omuzlarına yüklenir. Ve bu suçlardan sorumlu olanlar da bugünkü Almanya'yı meydana getiren milyonlar değil, bu iki şubeye bağlı olan binlerdir. İçlerinde milyonlarca çocuk, kadın, yaşlı ve bu cinayetlerle hiç ilgisi bulunmayan kara, hava ve deniz askerleri de olmak üzere 60 milyon Alman'a yöneltilen toplu suç nazariyesini müttefikler icat etmişler ama bundan en çok SS'in eski mensupları faydalanmışlardır. Bu nazariye onların en büyük müttefikidir. Çünkü bilmektedirler ki pek az Alman'ın akıl erdirdiği gibi toplu suç nazariyesi deşinmediği sürece kimse asıl suçları aramaya başlamayacak. Hiç olmazsa yeteri kadar arama gayreti göstermeyecektir. Bu bakımdan SS'in gerçek katilleri bugün bile toplu suç nazariyesinin altında gizlenmektedirler. Miller kendisine söylenenleri yutar gibi dinledi. Ama söz konusu kurban sayısı onu şaşırtıyordu. Ne var ki 14 milyon insanın her birini teker teker ele almak imkansızdı. Hamburg'daki yağmurlu bir sokakta ölü olarak bir sedyede yatan tek bir adamı düşünmek daha kolaydı. Tabir'in kendini öldürmek için ileri sürdüğü nedene inanıyor musunuz diye sordu Miller. Bay Wiesenthal zaaflardan birinin üstündeki çok güzel bir çift Afrika pulunu inceliyordu. Rochman'ı operanın basamaklarında gördüğü zaman kimsenin kendisine inanmayacağını düşünmekte ona hak veriyorum dedi. Eğer gerçekten böyleyse ileri sürdüğü nedene inanırım. Ama polise bile başvurmamış. Simon Wiesenthal başka bir zaafın kenarlarını keserek içindeki mektubu çıkardı. Kısa bir süre sonra da cevap verdi. Evet, usulen başvurması lazımdı. Ama bir sonuç elde edemezdi nasıl olsa. Özellikle Hamburg'da. Neden Hamburg'da? Wiesenthal yumuşak bir sesle sordu. Eyalet Başsavcılık Bürosu'na gittiniz mi orada? Evet gittim ama yardımcı olamadılar. Wiesenthal başını kaldırdı. Hamburg'daki Başsavcılık Bürosu'nun bizce ünü hiç de iyi değildir. Söz gelimi Tauber'in kendi anılarında benim de az önce lafını ettiğim adamı ele alın. Gestapo şefi ve SS generali Bruno Streckenbach. İsmini hatırlıyorsunuz değil mi? Elbette dedi Miller. Ne olmuş ona? Simon Wiesenthal cevap olarak masanın üstündeki kağıt yığınını karıştırarak bir tanesini çekti. İşte dedi. Batı Alman Adliyesince 141JS-147-61 vesikası olarak bilinir. Dinlemek ister misiniz? Vaktim bol dedi Miller. Pekala okuyorum. Savaştan önce Hamburg'da Gestapo şefiydi. Kısa bir süre RGAB'nin güvenlik servisi ve güvenlik polisi şubelerinde yüksek bir mevkiye geldi. 1939'da Nazi işgali altındaki Polonya'da imha müfrezeleri meydana getirdi. 1940 sonunda SS'in tüm Polonya'daki GS ve GP başıydı.